Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Barış Cankı. Bugün yanımda gördüğünüz Renault Austral'in 200 beygirlik E-Tech Full Hybrid versiyonunu inceleyeceğiz. Renault Austral'in en güçlü olduğu yanlarından biri gövde tasarımı. Kendi segmentinde en dikkat çekici tasarımlardan bir tanesine sahip Tecno Espri Alpine, yani en üst donanım seviyesine baktığımız için ön tarafta Renault'un LED Pure Vision adını verdiği adaptif farlarımız hemen karşımıza çıkıyor. Ön tarafta artık alıştığımız yeni Renault logosu. Böyle büyük bir şekilde, bunu çok bir kişi sevmiyor. Ben de burada biraz tarafsız yaklaşıyorum açıkçası. Otomobilin rengi uzay grisi olarak adlandırılıyor. Çok güzel koyu bir rengi var ve parlak siyah detaylarla kombine ediliyor her tarafta. Şöyle panjurumuzda parçalı parlak detaylar var. Benim çok hoşuma gitti. Alt tarafta yine daha önce Megane E-Tech'te de gördüğümüz ok şeklindeki detaylar var ama burada altın sarısı değil, yine otomobilin temasına uygun koyu renkli tasarlanmış. Hemen şöyle yan tarafa geçelim. Yan tarafta neleri anlatabiliriz? Bir kere Tecno Espri Alpine donanım seviyesinde gelen 20 inçlik bu koyu renkli jantlar çok şık görünüyor. Otomobilin de böyle büyük kaslı gövde yapısına bu şekilde büyük jantlar yakışırdı bence. O yüzden çok da iğreti durmuyor bence. Güzel, sportif görünüyor. Ön tarafta dediğim gibi böyle otomobilin koyu rengi parlak siyah detaylarla kombine ediliyor. Ama üst tarafta parlak siyah tavanı tercih ederseniz opsiyon olarak geliyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Hatta bu otomobilde birçok opsiyon var. Yani en üst donanım seviyesi olmasına rağmen Renault burada birçok opsiyon sunmuş. Bazı şeyleri ekstra ücretle almanız gerekiyor. Bu tavan da onlardan bir tanesi. Şöyle geriye doğru devam ediyorum. Parlak siyah detaylarımız devam ediyor. Burada benim en çok hoşuma giden omuz çizgisinin arkaya doğru belirginleşerek kaslı bir görünüm oluşturması otomobilin heybetini daha da arttırıyor. Hemen şöyle gelmişken ben size kapının açılma derecesini göstereyim. Şöyle. Gayet güzel açılıyor çünkü arka tarafa çocuk koltuğu falan yerleştirmek için gayet ideal bir açılma açısına sahip. Arka tarafta iki tane ISOFIX bağlantımız var, içeride anlatacağız. Ama şöyle bir baktığım zaman kapı biraz hafif geldi bana. Böyle bir tokluk hissi çok oluşmuyor. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Buradaki detaya değineyim. Ford Control logomuz var. O ne işe yarıyor? Otomobilde arka aks yönlendirme sistemi var. Arka tekerlekleri açılandırıyor. Bunu da sürüş esnasında bahsediyor olacağım ama şimdi bir değinmiş olayım. Hemen arka tarafa geçiyoruz hızlıca. Ön taraftaki görünüm arkada da devam ediyor. Onlarla uyumlu 3D, yani 3 boyutlu derinlik algısına sahip LED stoplarımız burada karşımıza çıkıyor. Nereden baksan otomotivdeki böyle tüm otomobillerde kullanılan boydan boya tasarım olacakmış ama logoya 5 kala Renault burada bu farları kesmeyi tercih etmiş. Güzel de şık bir görünüm oluşturmuş. Benim burada en sevdiğim detaylardan bir tanesi bu parlak siyah tampon, biraz da çıkıntılı olması otomobili güzel göstermiş, heybetli göstermiş. Benim çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Hemen üst tarafta yüzgeç antenimiz var. Parlak siyah tavanla uyumlu, tavanı daha uzun gösteren spoilerımız var. Yani Renault Austral'in gövde tasarımı bunlarla sınırlı. Dış tasarımdan sonra şöyle bagaja bir göz atalım. Elektrikli bagaj kapağımız var ama Austral'de yine en üst pakette olsa dahi opsiyon olarak gelen özelliklerden bir tanesi, yanılmıyorsam fiyatı 13.500 TL civarındaydı. Şöyle bir bagaja göz atıyorum. Bagajımızın kapasitesi E-Tech Full Hybrid versiyonda 430 litreye kadar düşüyor. Renault bence Austral'in burada eksik bulduğum özelliklerinden bir tanesi bu. Keşke biraz daha segment ortalamasında şöyle 500 litreler civarında olsaydı ama 430 litreye kadar çıkıyor. Bu arada arka koltukları yatırırsanız tamamen 1500 litrelere kadar yükseliyor. Bu araçta yine opsiyon olarak sunulan kızaklı arka koltuklar var. Tam ileri pozisyona aldığınızda 555 litreye kadar yükseliyor ama tabii ki arka koltuklarda bacak mesafesinden tamamen feragat etmeniz gerekiyor. Bagajdan şöyle devam edeyim. Bu arada kendi hacmin dışında bagajda olması gereken bütün özellikler var. Nedir bunlar? Aydınlatmamız sol tarafta yer alıyor. Onun dışında zemini olsun, yan tarafları olsun böyle halı kaplı gayet güzel kalite hissiyatını arttırıyor. Bagaj yükleme eşiği bence bir SUV'ye göre ortalama bir değer. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Şurada bir kapağımız var. Şunu açtığımda alt tarafta yanılmıyorsam herhalde bu otomobilin bataryası mıdır nedir? Burada bir yükselti var ama bazı şeyleri, nesneleri buraya da koyabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam bu separatör de opsiyon olarak satın alınıyor bunda. Bundan çok emin değilim ama onu da belirtmiş olayım. Onun dışında benim çok beğendiğim bir şey buradaki 12 voltluk güç çıkışının yer alması. Araçla ilgili herhangi bir şeyi, cihazınızı şarj edebilirsiniz ve arka koltukları yatırmak için şuradaki detaylara yer veriliyor olması bence çok pratik bir detay olmuş. Bagajla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Gelin hemen iç mekana geçelim. Evet, arka taraf gördüğünüz gibi gayet ferah. Bir SUV'den bahsettiğimiz için iç hacmi de kendi segmentine yakışır bir biçimde geniş olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle koltuklara baktığımda Espri Alpine donanım seviyesinde olduğumuz için bu kumaş, deri, alkantara karışımı, koltuklar ve mavi dikişlere sahip bu döşemeler birlikte geliyor. Hemen arka koltuklarda böyle üç orta tarafta da bir kafalığımız var, gayet güzel. Hemen baktığımız zaman kol dayamamız da yumuşak bir biçimde karşımıza çıkıyor. Uzun yolculuklarda gayet konforlu 2 adet bardaklığımız var. Ama bakıyorum şöyle bir arkaya erişim, bagaja erişim için yer bırakılmamış. İki tarafta ISOFIX bağlantıları var. Austral'de beğendiğim bir özellik. Birazdan ön tarafta da değineceğim. Ön yolcu koltuğunda da ISOFIX bağlantısı var. Yani 3 tane çocuk koltuğu bu otomobile bağlayabilirsiniz. Aileler için gayet ideal. Şöyle baktığım zaman hemen ortaya oturayım ben. Orta taraf biraz yüksek ve tabii ki elektrikli bir otomobil olmadığı için şaft tüneli de biraz yüksek burada. O yüzden orta tarafın uzun yolculuklarda özellikle çok konforlu olduğunu söylemeyeceğim. Ama yan taraflarda gördüğünüz gibi diz mesafesi olsun, baş mesafesi olsun gayet güzel. Yanlarda zaten kafam herhangi bir şekilde yana çarpmıyor. Geniş bir otomobil ve opsiyon olarak sunulan özelliklerden bir tanesi 40.000 TL fiyatı var. Panoramik cam tavan da burayı çok daha ferah hale getiriyor. Şu an güneş olduğu için aşırı sıcak ama bundan kurtulmak için otomatik perdeyi açıp tamamen kapatabiliyorsunuz. Bunun dışında şuna da değinmek istiyorum. Buradaki özelliklerden bir tanesi önde 2, arkada 2, 4 tane toplam Type-C USB girişimiz var. Arkadaki yolcular için de havalandırma mevcut ama burada yapabildiğiniz tek ayar bunu kısıp açabilmek. Onun dışında başka bir detay ne görüyorum burada? Okuma ışıklarımız var. Cam tavan olduğu için geriye doğru ayarlanmış. LED ışıklar bunlar. Onun dışında arkada bir detay yok. Gelin hemen ön tarafa geçelim. Renault Austral'in ön bölümü de gayet premium hissiyatını, kalite algısını yükselten bir tasarım ve malzeme kalitesine sahip. Neden bunu söylüyorum? Baktığım zaman şöyle hemen konsolun üst tarafına. Bu arada çok katmanlı bir yapı var konsolda. Üst taraf yumuşak deri, alt tarafta mavi dikişli alkantara. Hemen altta ise biraz daha böyle sert ama plastik kalitesi gayet güzel görünen torpido gözü ve benzeri yerler var. Hemen şöyle şunu da açmış olayım. Gayet güzel. Çok geniş değil ama yeterli gibi görünüyor. Bu arada soğutma özelliği de var bunun yanlış bilmiyorsam. Hemen şöyle koltuklara geçiyorum. Koltuk destekleri biraz daha iyi olabilirdi. Böyle biraz agresif kullanımda sizi çok desteklemiyor ama ortalama diyebilirim. Yine arkadaki gibi mavi detaylarımız, dikişlerimiz. Burada kumaş ve alkantara karışımı. Hemen şurada gördüğümüz A yazısı var. Espri Alpine donanım seviyesi olduğunu gösteriyor bize. Güzel detaylar bunlar. Tabii ki hemen önümde yeni Renault modellerinden alışık olduğumuz üstü altı düzleştirilmiş konforlu bir direksiyon simidi var. Deri direksiyon burada. Ön tarafta komple iki ekranı kapsayan dijital panelimiz var. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli. Sağ tarafta dikey büyük ekran yok. Türkiye'ye getirilmiyor ekranlar. Küçük 9 inçlik OpenR adı verilen multimedya sistemimiz var. Yine gayet güzel çalışıyor. Her zaman söylediğim gibi gayet sezgisel, gayet hızı iyi, menülerin kullanımı kolay. Onun dışında ama diğer bu Android destekli, Google destekli işletim sistemi olsaydı daha güzel olurdu. Austral'in en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de şu, kendini gösteren, yani bunu başka bir otomobilde çok hatırlayamıyorum ama ileri geri kaydırabildiğiniz, sanki böyle ileri alırken uçak kaldırıyormuş hissi uyandıran güzel bir detay. Bunu ileri aldığınızda şurada bir cep açılıyor. Buraya depolama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle yaptığınızda burada 2 adet bardaklığımız, 12 voltluk güç çıkışımız, az önce bahsettiğim 2 tane Type-C USB girişi. Bu arada bu ileri geri kaydırdığınız alan da kaydırmaz şekilde kullanılan kablosuz cep telefonu şarj ünitesi. Yani Renault burada her şeyi değerlendirmiş. Daha depolama alanları bitti mi bitmedi. Hemen şurada baktığımız zaman bir tane gözümüz daha var. Kol dayamanın altında. Burası da gayet yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında elektrokrom, yani otomatik kararan dikiz aynamız burada mevcut. Ve hemen şöyle kapı içlerine de bakayım. Arkada bakmadık. Arkada ön tarafta burası yumuşak ama arkada sert plastik olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında diğer alanlar aynı. Mavi alkantara karışımı. Sık dokunulan alanlar gayet yumuşak. Alt tarafta yine güzel böyle şişe koyabileceğiniz cepler var ama ben Megane E-Tech'teki gibi buraların biraz daha halı kaplı olmasını isterdim. Burada sert plastik kullanılmış. Bu benim yani 2 milyon üzerindeki bir araç için çok hoşuma gitmedi diyebilirim. Ekranları ve diğer detayları isterseniz gelin sürüş esnasında anlatayım. Hemen sürüşe geçiş yapalım. Şimdi Renault Austral'in teknik bilgileriyle alakalı devam edelim. Austral'in E-Tech full hibrit versiyonuyla beraberiz. 200 beygir güç üreten, toplamda benzinli motor ve elektrik motorlarıyla beraber 200 beygir güç üreten bir sistemden bahsediyoruz. Dediğim gibi benzinli motor var, 2 tane elektrik motoru var, 400 voltluk bir bataryamız var. Böyle karışık, farklı komponentlerin olduğu değişik bir sistem. O yüzden tek tek böyle detaylarını anlatmaya çalışacağım. Benzinli motor kendisi 1.2 litre 3 silindirli turbo benzinli motor. 130 beygir güç, 205 Nm tork üretiyor. 2 tane elektrik motorumuz var. Bunlardan bir tanesi ana elektrik motoru. Ana elektrik motoru da 50 kW, yani 68 beygir civarında bir maksimum güç ve 205 Nm tork üretiyor. Bu toplam güç 200 beygir olarak yansıyor. Tork olarak biraz karmaşık çünkü Renault burada Ben araştırmasını da yaptım ama toplam tork olarak bir şekilde bir değer vermemiş bize. 205 artı 205 Newton metre olarak vermiş ama burada hani elektrik motoru ve benzinli motor zaman zaman farklı durumlarda devreye girdiği için herhalde toplam bir tork hesaplanamıyor diye düşündüm ben. Açıkçası bu şekilde benim kendi fikrim. Onun dışında otomobilin 0-100 hızlanması 8.4 saniye. Bir aile aracından söz ediyoruz zaten. Bir C-SUV. O yüzden çok fazla bir 8 saniyenin altında bir değer beklememek lazım. Yakıt tüketimi konusunda ortalama tüketim için fabrika verisi 4.8 litre. Son hızı da 175 km saniye. Hemen şöyle performansla bir başlayayım. Performans tarafında Austral gerçekten bir aile aracından, aile odaklı SUV'den beklentinizin üzerinde bir performans sunuyor sizlere. Şimdi bir kere hibrit, full hibrit deyince ilk olarak akla ne geliyor? Yakıt tüketimi, verimlilik geliyor ama burada Austral performans tarafında da kendisini gösteriyor. Çünkü 200 beygirlik bir sistemden bahsediyoruz. Örneğin en yakın rakiplerinden bir tanesi olan Corolla Cross 140 beygir güç üretirken bu otomobil 200 beygir güç üretiyor ve yakıt tüketimi tarafında da iddialı. Renault burada çok güzel bir denge yakalamış. Konfor modunda dahi size istediğiniz hızlanmayı gerek kalkışta olsun gerek ara hızlanmalarda olsun elektrik motorunda desteğiyle beraber anlık olarak tepkisini veriyor. Spor modunda ise zaten çok tepkisel. Otomobilin sürüş dinamiği komple değişiyor. Direksiyonun sertliği, gaz pedalının, fren pedalının tepkisi tamamen değişiyor ve çok sportif bir otomobille karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama dediğim gibi bir aile otomobili olduğu için çok da yüksek bir performans beklememek lazım. Eko modu, yine eko modunda dahi otomobil kendisini çok fazla kısıtlamıyor. Ama mesela bundan önce Megane E-Tech'i incelemiştim, %100 elektrikli. Onda eko modu biraz daha dengeli ayarlanmıştı. Bunda klimadan olsun, işte otomobilin gaz tepkisinden olsun biraz fazla kısıyor. Otomobil biraz daha ben verimliğe odaklanayım, işte sen performans istediğinde az bekle, biraz dur hani. Ben bir kendimi toplayayım tarzında biraz tepki bekliyor açıkçası. Ama onun dışında şehir içi kullanımda oldukça güzel. Size yakıt tüketimi konusunda çok fazla destek sağlıyor. Bu arada hemen iki tane elektrik motoru var demiştim. İlkinin 50 kW güç ürettiğinden bahsetmiştim. İkinci elektrik motoru da yardımcı motor. Aslında Clio incelememizi izlediyseniz az çok orada da bahsetmiştim. Yardımcı motor ne yapıyor? Yardımcı motor yaklaşık 20-25 kW bir güç üretiyor. Otomobilin kalkışından ikinci elektrik motoru sorumlu. Yani hiçbir şekilde ilk çalıştırdığınız anda araç benzinli motorla çalışmıyor. Bu yardımcı elektrik motoruyla çalışıyor. Onun dışında birazdan size bu otomobilin şanzıman sisteminden de bahsedeceğim. Bu şanzıman sisteminde de görev yapıyor. Şanzıman sistemi aslında Clio'dakiyle aynı. Dogbox adı verilen böyle karmaşık bir yapı var. Herhangi bir şekilde kavraması yok. Vites geçişleri için senkromeç yok. Onun yerine viteslerin ayarlanması, oranların ayarlanması için bu ikinci yardımcı elektrik motoru görev yapıyor. O ayarlamadan o sorumlu oluyor. Zaman zaman tabii ki destekte de bulunuyor. Böyle biraz daha joker olarak görev yapıyor diyebiliriz. Hemen yakıt tüketiminden de bahsedeyim size. Fabrika verisi 4.8 litre ama burada asıl önemli olan kullanıcı verisi. Ben burada aracı 3-4 gündür kullanıyorum. Tabii ki bu otomobilin uzun soluklu bir sahibi değilim ama elde ettiğim verilere göre şehir içinde örneğin hiçbir şekilde her aracı kullandığım gibi klima açık, ortalama 30-35 km saat İstanbul trafiğinde kullandığımda 5.2-5.3 litrelik civarında bir yakıt tüketimi elde ettim. Ama özellikle bu otomobille neler yapılabilirim merak ettiğim için daha sonrasında klimayı tamamen kapatıp ki havada biraz serindi şansıma eko moda aldım ve böyle yavaş yavaş akıcı trafikte 50-60-70 km ortalamayla ilerlediğimde yakıt tüketimini yaklaşık 35-40 km'lik mesafede 3.5 litreye kadar düşürebildim. Yani ben biraz fazla kastım yakıt tüketimi nerelere gelebiliyor görebilmek için 3.5 litreye kadar düştüğünü net bir şekilde kendi kullanımımla söyleyebilirim size. Onun dışında tabii ki otoban kullanımı da var. Şehir içinde hibritler gayet öne çıkan, yakıt tüketimi konusunda öne çıkan araçlar oluyor ama otoban kullanımında tabii biraz hızlar yükseldiğinde rejeneratif frenlemeyi göz ardı ettiğinizde dizellere göre biraz daha fazla yakıyorlar. Burada da 110-120 ilerlerseniz 5.9-6 litre civarında bir yakıt tüketimi elde edersiniz. Biraz daha 130-140'lara çıktığınızda 6-6.5 litre bandında ilerleyebilirsiniz. Tabii ki ben hep dip gaz gitmek istiyorum, otomobilin son hızı 160-170 ilerlemek istiyorum derseniz o zaman
yakıt tüketimi her halükarda 8-9 litrelere kadar çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben onu çok test etmedim açıkçası. Biraz daha normal kullandım aracı. Hibrit sistem demiştim. Elektrikli motorlardan ve benzinli motordan bahsettim. Hibrit sistemin kullanılması gayet kolay. Burada rejeneratif frenlememiz var. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla frenlemeyi, ayarını yapabiliyorsunuz. Çok güzel kullanım olarak ayar vermiş bize. Yanılmıyorsam 3 farklı seviye sunuyor bizde Renault. 3. seviye nereden baksanız yani tek pedallı kullanım sunmuyor ama tek pedallı kullanıma yakın. Böyle gaz pedalından ayağınıza kaldırdığınızda araç güzel bir şekilde yavaşlıyor ve neredeyse durma seviyesine geliyor. Yani ben şehir içi kullanımda bu 3. seviyede neredeyse trafikte tamamen durmayan bir trafikte hiçbir şekilde fren pedalını kullanmadan 30-40 km, 50 km ilerleyebiliyorum. Tabii ki uzun yolda aracın böyle akması için, gaz pedalından ayağınızı kaldırdığınızda biraz da elektrik motoruyla ilerlemesi için bu seviyeyi en alt seviyeye getirmeniz lazım. O zaman araç güzel bir şekilde böyle akıyor. Araçta 400 voltluk 1.7 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip küçük bir batarya var. Küçük diyorum ama bu tam hibrit versiyonlarda kullanılan en büyük bataryalardan bir tanesi. Bunun da zaten artısını aracı kullanımınızda görüyorsunuz. Şehir içinde %80, %90'a varan oranda elektrik modunda ilerleyebiliyor. Bu da size zaten az önce 3.5 litreden bahsettim. Bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Onun dışında en öne çıkan detaylardan bir tanesi de 130 km/saat hıza kadar elektrik modunda ilerleyebiliyor. Yani 130 km/saat 120 ile gidiyorsunuz diyelim ve gaz pedalına yolunuz dümdüz, herhangi bir yokuş yok ve gaz pedalından ayağınızı kaldırdınız veya çok hafif dokunuyorsunuz. İşte bu noktada bile sadece elektrik motoruyla ilerleyebiliyor. Austral'in en öne çıkan detaylarından bir tanesi de bu bence. Gürültü ve konfor kısmına gelelim. Tabii ki hibrit bir araç olduğu için şehir içinde oldukça sessiz. Zaten büyük oranda elektrik motoruyla ilerlediğiniz için sessiz, konforlu bir sürüşü var. Süspansiyon sistemi gayet iyi. For Control olduğu için arka tarafta da tam bağımsız, yani çok noktadan bağımsız bir süspansiyon sistemi karşımıza çıkıyor. Otobanda zaten böyle yağ gibi akıyor diyebiliriz araç. Şehir içinde biraz böyle çok bozuk yerlerde sanki süspansiyon biraz sertmiş gibi hissettiriyor size. Ama onun dışında işte engebeleri kasislerde olsun, çukurlarda olsun sönümlemesi gayet başarılı ve gayet sessiz çalışıyor. Herhangi bir ses almıyor içeri ve sert bir darbe yansıtmıyor. Yalıtım tarafında gayet güzel. Yan taraflardan böyle aynalardan veya işte ağ sütunundan herhangi bir rüzgar sesi almıyorsunuz. 110-120 km'den sonra biraz böyle sütundan ses almaya başlıyor ama yani sessiz bir araç olduğu için çok da sıkıntı değil. Biraz böyle sesi açarak onu kompans edebilirsiniz. Rahatsız edici düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Motor tarafında elektrik motoruyla gittiğiniz zaman böyle zaman zaman tabii ki bataryayı şarj etmek için veya gaz pedalına fazla dokunduğunuzda benzinli motor devreye giriyor. Bu benzinli motor devreye girdiğinde biraz şey hissediyorsunuz. Biraz titreşimli ve hafif gürültülü çalışıyor. Bunu hissedebiliyorsunuz. Ve ben elde ettiğim deneyimde bazen aracın vites geçişlerinde bu vites geçişini yansıttığına şahit oldum. Her zaman yapmıyor bunu. Çok nadiren de olsa böyle hafif bir anlık bir güç kesilmesi olup tekrar yoluna devam ediyor. Orada vites geçiş yaptığını anlıyorsunuz. Özellikle alt devirlerde böyle düşük viteslerde yapıyor bunu. Ben en azından 3-4 günlük kullanımımda buna şahit oldum. Bir de elektrik motorundan benzinli motora geçerken anlık böyle bir güç kesintisi oluyor. O da size böyle hafif bir yansıyor. Ama yol konforunu, sürüş konforunu yansıtacak, orayı böyle deneyimi düşürecek, sürüş deneyimini aşağılara çekecek bir şekilde deneyim oluşturmadı bende. Hemen fiyattan da bahsedeyim. Bizim kullandığımız full hibrit versiyon Tecno Espri Alpine donanım seviyesiyle geliyor. 2 milyon 126 bin TL satış fiyatı var. Şu anda Mayıs sonu itibariyle, tabii ki siz videoyu daha sonra izlerseniz fiyatı ne olur bilemem. Ama bunun üzerine benim kullandığım araçta birçok opsiyon var. Öncelikle panoramik cam tavan 40 bin TL'lik bir opsiyon. For Control özelliği arka aks yönlendirme ne işe yarıyor? Arka tekerlekler açılanıyor 50 km/saat hıza kadar. Ön tekerleklerin aksi yönde aracın dönüş çapını düşürmek için, bu arada 11.4 metreden 10.1 metreye kadar düşürüyor. Şehir içinde bu özellik faydalı ama şehir dışında yani 300-400 beygirlik bir araç kullanmadığımız için tamam, yani performans noktasında aracı daha dinamik, daha arkası önle birlikte hareket eden hale getiriyor ama bu araç için çok gerekli mi? 116.000 TL'lik özellikle opsiyon olduğunu düşünürsek bence çok gerekli değil. Onun dışında koltuk konfor paketi 75.000 TL'lik opsiyon, yıldız tavan baktığım zaman 9.500 TL'lik opsiyon, gelişmiş güvenlik paketi 26.000 TL'lik opsiyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu araç nereden baksanız bu 2.126.000 TL'nin üzerine bir 250-300.000 TL'lik opsiyon olduğunu söyleyebilirim araçta. Bunun dışında gelişmiş sürüş asistanlarına baktığımızda şerit takip sistemi, güvenli çıkış asistanı, ön, arka, yan park sensörleri, geri görüş kamerası, sürücü yorgunluk tespiti, trafik işareti tanıma, şehir içi, şehir dışı, acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi pek çok sürüş asistanıyla donatıldığını görebiliyoruz. Ama asıl gelişmiş olanlar, yani işte yaya ve bisiklet algılamalı acil durum freni olsun, işte kör nokta uyarı sistemi olsun gibi gibi gelişmiş sistemler gelişmiş güvenlik paketinde opsiyon olarak geliyor. Bunu da es geçmemek isterim. Onun dışında yani ben gelişmiş güvenlik sistemlerinde bu en azından hız sabitleyicinin seçenek olarak da olsa adaptif olarak gelmesini isterdim. Ama baktığım zaman böyle hız sabitleyiciyi kullandığımda öndeki araçla mesafeyi ayarladığını görmedim ben. O yüzden burada uyarlanabilir adaptif hız sabitleyici olmadığını düşünüyorum. Özet kısmına geçersek, araçla ilgili daha iyi olsaydı dediğim şeyler nelerdir? Geri görüş kamerası daha iyi olabilirdi. Çözünürlük açısından ve büyüklük açısından daha iyi olmasını isterdim. Onun dışında üst seviyede bile birçok özelliğin opsiyon olarak sunulması benim çok hoşuma gitmedi. Zaten 2.1 milyonluk bir araç aldığımız için birçok özellik opsiyon olarak geliyor. Ben bunu çok sevmedim açıkçası. Yüksek hızda biraz hafif içeriye ses alıyor. Biraz daha iyi olabilirdi. Dediğim gibi sürüş deneyimini çok azaltan bir şey değil ama daha iyi olabilirdi. En azından rakiplerine göre biraz özellikle baktığımız zaman Corolla Cross'tan biraz daha iyi seviyede yalıtımı ama diğer rakipleri mesela Kia Sportage'ın veya Tucson'un hibritlerine göre biraz daha geri durumda, onu söyleyebilirim. Hibrit versiyonda bagajın 430 litreye kadar düşüyor olması rakiplerine göre bayağı eksi. O yüzden ben bunun en azından 500 litrelerde olmasını isterdim. Dururken veya şehir içi düşük hızdayken az önce de belirttiğim gibi motor devreye girdiğinde biraz sarsıntılı ve gürültülü çalışıyor. Bu noktada benim çok sevmediğim özelliklerden bir tanesi bu oldu. Artılarına bakarsak yakıt tüketimi ve performansı çok dengeli. Yakıt tüketimi gördüğünüz gibi yani 3,5 litrelere kadar bile düşmeniz mümkün. Dikkat etmediğinizde ise 5-5.2 litreler ki yine düşük olduğunu söyleyebiliriz. Performanstan da çok ödün vermeden yapıyor bunu, o yüzden çok dengeli. Sürüş konforu, yol tutuş performansı çok iyi. Zaten Ford Control da var. Çok gerekli bir donanım olduğunu düşünmesem de otomobilin konforuna yansıyor bu ister istemez. O yüzden çok iyi. Bu özellik olmasa bile yol tutuşu ve sürüş konforu çok iyi. Bunu söylemek lazım. Kızaklı arka koltuklarını beğendim. Yani zaten düşük olan bagaj hacmini biraz daha yükseltebiliyor. Arka koltuklardan feragat ederseniz en azından böyle bir seçeneğin sunulması güzel olmuş. Az önce de dediğim gibi bataryası rakiplerine göre biraz daha büyük, 1.7 kWh. O yüzden şehir içinde olsun, yüksek hızlarda olsun elektrik modunda daha çok, daha fazla ve daha iyi ilerleyebiliyor. Bu tabii ki sevdiğim özellikleri arasında oldu. Renault Austral'in 200 beygirlik full hibrit versiyonu ile ilgili 3-4 günlük deneyimlerimi eksisiyle artısıyla benim fikirlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki incelemelerde, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.